Melahat Hanım ve Kedisi. Yazan Ayşe Didem Uslu. Seslendiren Figen Evren. Bu öykü yazarın Simavi Yayınlarından çıkan Tutkulu Bir İstanbul Üçlemesi kitabından alındı.
Yeni yılı az kalmıştı. Yenisiyle eskisinin arasında ne fark varsa, her yıl sadece alışverişler artar, dükkanlar dolar taşardı. Kimisi için olayın hiçbir esprisi yoktu. Yine aynı işlere devam et dur. Melahat Hanım bacağını sürüyerek mutfağa girdi. Buzdolabından süt şişesini aldı, tezgahın kenarına getirdi, koydu. Tepedeki rafın sağ köşesinde duvara dayalı duran melamin çukur tabağı uzandı, gergin kolu aşağı rafta kaldı. Bir kez daha gayret etti, olmadı. Biraz daha uzanabilseydi çekip alacaktı. Zaten her şeyler kıl payıyla kaçar giderdi. Ökçesine basmak geldi aklına. Topuğun tam ortasına bastı, parmak ucunda yükseldi, tabağa yetişebildi. Dikkatle kenara koydu, şişedeki sütü içine boşalttı. Ayak sürtüşlerinin döşemede çıkardığı düzensiz hışırtı, evde işitilen tek sesti. Odaların sessizliği, yılların birikimi ve yalnızlığıydı. Melahat Hanım her sabah aynı saatte kedisi Dost'un sütünü hazırlardı. Her sabah kedi de bu saati bilir, hiç geç kalmazdı. O sabah da mutfak kapısında eşiği telaşla atlayıp Melahat Hanım'ın yanına geldi. Sahibesinin uzun eteklerine başını yaslamaya başladı. Sürtünüyor, yaşlı kadının bacaklarının arasına girip çıkıyor, çevresinde dolanıyordu. Melahat Hanım kedinin bu sırnaşıklığına alışıktı. Her sabah bu saatte kapıdan içeriye ok gibi dalar, Melahat Hanım'a yaklaşırken sabırsızlığını gizlemeye çalışırdı. Önce sanki bir beklentisi yokmuş gibi Melahat Hanım'la oynaşırdı. Melahat Hanım elini aldığı tabağı tam yere indirecekken birden durdu. Şeytan dürtmüştü. Tabağı kedinin önüne koymaktan vazgeçti. Kedi iri ardına kadar açılmış gözlerle kendisine doğru alçalan tabağı izliyordu. Hareketsizleşmiş, ağırlığını arka ayaklarına vermiş, ön patilerini gevşetmişti. Gözü tabaktaydı. Tabağı uzanacak, hemen tutacak gibi bekliyordu. İlk önce Melahat Hanım'ın duraksamasını fark etmedi. Ancak tabak döşemeye yaklaşırken, yarı yolda kalınca merakla Melahat Hanım'a baktı. Onun aklından geçenleri okumaya çalışır gibi baktı. Tabak yükselirken Dost ön patilerini havaya kaldırmıştı. Bu ani hamleden sonra siyah beyaz karoların üstüne inerken yutkundu. Karnı acıkmıştı. Sütün iç yakıcı yağlı kokusu burnuna çarpmıştı bir kez. Bir süre Melahat Hanım'ı izledi. Onun dökmemeye gayret ederek tabağı tezgahın kenarına koyuşunu gözledi. Sakince bekledi. Bir şeyler yapması gerekiyordu. Karar veremedi. Melahat Hanım kollarını birbirine kenetlemiş, hınzırca yere bakarak öyle duruyordu. Dost biraz yanaşıp Melahat Hanım'a yılıştı. Başını kadının eteklerine değdirdi. Yanağını onun müflonlu terliklerine sürttü. Ara sıra başını kaldırıp değişen bir şey olup olmadığını anlamak istermiş gibi yukarı bakıyordu. Sahibesi hala kaşlarını çatmış, öfkeyle onu süzüyordu. Birden işi fazla uzatmamaya karar vermişçesine arkasını döndü, zıplayarak odadan çıktı. Başını dik tutmuş, kuyruğunu sallıyordu. Melahat Hanım kedisinin bu beklenmedik davranışını görünce dona kaldı. Kolları gevşedi, ağzı aralandı, afalladı. Mutfaktan onurunun kırılmasına izin vermeden çıkan kedisinin arkasından öylece baka kaldı. Birden annesini hatırladı.
Ah anacığım, ah ne zordu senin hayatın.
Babasının ağır cezalarına annesi hiç dayanamamış, hemen ödün verme yolunu seçmişti. Miralay Nazım Bey'in belki de kendine özgü bir sevgisi vardı ama yüzü hiç gülmez, gözlerinden sanki ateş fışkırırdı. Küçücük bir çocuk kadar olan boyu onu ilk kez görenleri önce şaşırtır ama sonraları onun bu özelliği otoritesiyle çağrıştırılırdı. Küçük Melahat, babasının önemsiz bir şeye sinirlendiği bir gece annesinin sokağa atılışına tanık olmuş, kadının yakarışlarını yıllar sonra bile içi burularak anımsamıştı. Babası çok az konuşan, hatta neredeyse hiç konuşmayan bir insandı. Melahat Hanım yaşlılık günlerinde bile onu tanıyamadığı, sevemediği için bazı zamanlar hayıflanır, dertlenirdi. Mutfaktan çoktan uzaklaşmış olan kedinin arkasından baktı.
Senin onurunu kırmak lazım. Bana boyun eğeceksin. Tıpkı babamın annemi köleleştirdiği gibi.
Öfkeden elleri titriyor, omuzları ve çenesi kontrolü dışında seyiriyordu. Yumruklarını sıktı, kendini tuttu. Nefretle karışık yıllanmış öfke bedenine yayılmaya başlamıştı. Her yanı titriyor, dayanılmaz bir sarsıntı dengesini bozuyordu. Yere düşeceğini fark edince Melahat Hanım can havliyle tezgahın kenarına tutundu.
Parmakları süt tabağının içine girdi. Dehşet içinde avucundaki süte baktı, midesi ağzına çıktı. Sütten iğrenirdi. Bebekliğinde içtiği sütün borcunu ağır ödemişti.
Melahat Hanım gövdesi yere kayarken gözlerini yumdu. Tezgahı kavramış parmakları güçsüzleşti, kolları yumuşadı. Az sonra yere yığılmıştı.
Yeni yıl yaklaşıyordu. Günler her zamanki gibi gelip geçti. Melahat Hanım ara sıra bir bahaneyle komşularına uğrardı. Hepsi iyi insanlardı. Evinden hemen hemen hiç çıkmayan bu gizemli komşularına selam vermeden geçmezler, sık sık Deli Saraylı'nın lafını ederlerdi. Melahat Hanım'la sıkı fıkı olmak, onun gibi tek başına yaşayan bir kişiyi yalnız bırakmamak istiyorlardı ama Melahat Hanım fazla samimiyeti sevmezdi. Herkesle daima mesafeli olmuş, yüz göz olmaktan kaçınmıştı. Zaman zaman sınırları zorlayıp öteye geçmeyi, kendini kapıp koyvermeyi denemişti ama hiç başarılı olamamıştı. Babasının sözleri kulağından gitmezdi.
Melahat kızım, kız kısmı kahkaha atmaz. Çok gerekirse tebessüm eder. Duygularını göstermek bir hanıma yakışmaz.
Melahat Hanım, bazı geceler televizyonda komik programları izlerken elinde olmadan ağzından bir ses kaçırır, sanki evde biri varmış gibi çevresine korkuyla bakardı.
Melahat Hanım, yıllardır kedisi Dost'la yaşıyordu. Evin içindeki ölüm sessizliğini ve anılarını onun sayesinde unutuyor, onunla avınıyordu. Şimdi oturduğu bu dairenin yerinde eskiden belki de konaktaki yatak odası vardı. Babası genç yaşında ölünce bir süre büyük ahşap evi kollayabilmişlerdi. Daha sonraki yıllarda ev bakımsızlaşmış, yıllar geçtikçe yıkılmaya yüz tutmuştu. Yıkıcılar geldiğinde evin yalnızca alt kattaki bir odasında oturuyorlardı. Öteki odalar cansızca kapalı duruyordu. Daha sonra bu katta annesi ölmüş, ağabeyinin mevlüt şekerleri dağıtılmıştı. Sabah sütünü içmediği gün, öğleden sonra Dost ortalarda görünmemişti. Mutfağa giderken Melahat Hanım salondan geçti, birden yerde duran kırık porselen Çin vazoyu fark etti. Bu kesin kedinin işiydi. Bacağını çekiştire çekiştire aceleyle odalara bakınmaya başladı. Sonunda yatak odasında yatağının altında kuyruğu gördü. Pisipsileyerek onu dışarı çekti. Hayvan affedildiğini sanarak ortaya çıktığında Melahat Hanım naylon terliğini kaptı, kedinin üzerine doğru yürüdü. Kedi anında gerildi. Melahat Hanım'a saldıracak gibi baktı. Ön ayaklarını halıya gömmüştü, kulakları dikilmişti. Göğsü halıya yapışmış, sırtı kamburlaşmıştı. Parlak uzun tüyleri dik dikti. İlk tepkiden sonra avını bekler gibi sindi. Sabit ve donuk gözlerle Melahat Hanım'a bakıyordu. Yaşlı kadın yaklaştıkça kedisinin ağzının aralandığını gördü. Hayvan tıslamaya başlamıştı. Yüzü gergin ve korku doluydu. Melahat Hanım ani bir hareketle terliği kedinin kafasına patlattığı an tırmıklarının acısını hissetti. Dost ne zamandır saklamaya uğraştığı sivri tırnaklarını çıldırmışçasına Melahat Hanım'ın derisine geçiriyor, gömük patilerini bir anda aşağı kaydırıyordu. Her çizik bir anda derinin yüzeyinde ince bir çizgi olarak beliriyor, anında yüzeye çıkan kanla belirginleşiyordu. Melahat Hanım kediyle mücadelesi ne kadar sürdü bilemedi. Sonunda kedi sıyrılarak gözden kayboldu. Melahat Hanım kendini koltuğa attı, gözlerini kapattı. Acıbadem'deki üç katlı ahşap ev gözlerinin önünde belirdi.
Küçük bir kızla biraz daha kabaca bir oğlan evin içinde koşturuyor, merdiven trabzanlarına tutunup aşağı kayıyorlardı. Melahat Hanım küçük kıza dikkat etti, kendi çocukluğuydu.
küçücük, güzel bir kız çocuğu. Saçlarını örmüşler ve yeni elbiselerini giydirmişlerdi. Anlaşılan önemli bir gün yaşanacaktı. Ağabeyi Celal'le odalara girip çıkarken birden Efe Kalfa'nın esmer yüzü belirdi. Melahat, evin içindeki bu somurtkan kadından her zaman çekinmiş, onu görünce davranışlarına dikkat etme gereği duymuştu. Efe Kalfa'nın çatık kaşları sinsi bir korku dalgası için yeterliydi. Melahat hemen sakinleşip merdivenlere yöneldi. Ağabeyi arkasından baka kalmıştı. Tam Efe Kalfa'nın yanından başı önünde geçerken kadın yumuşak bir el hareketiyle onu durdurdu. Melahat başını kaldırmadı. Korkusunu gizlemeye gayret gösteriyordu. Dadı, Melahat'in göremediği bir işaret yapmış olmalıydı ki ağabeyi başı önünde yanından hızla geçip merdivenlerden aşağı inmişti. Melahat onun yok olduğunu kavrayınca kaçmaya yeltendi. Bu kez dadı biraz haşince küçük kızı göğsünden itti. Melahat işin ciddiliğini sezmeye başladı. Yüreğinin gümbürtüsü arttı. Nasıl olduğunu anlayamadan dadasının elinde sürüklenerek bir odaya kapandı. Son anda kadının havaya kaldırdığı yırtık terliği gördü. Kadın öfkeyle vuruyor, fısıltıyla Melahat'in her birini algılayamadığı sözler söylüyordu. Dün aşure testisini kırmışsın, hem de pembesini, babanın en çok sevdiğini. Gene benim Dilber'in üstüne atmışsın, baban yalan söyleyene bir hafta ekmek su cezası verilir dedi. Çocuğumu eşek yapıp sırtına binersin, bahçeye çıkarsın, hep o sallar salıncağı. Her şeyin iyisini sen alırsın, mutfakta tükenmez içersin, oncağız yutkunur. Yıllarca sütümü sana içirttiler, benim kızım kalana razı geldi. Nasıl kavruk görmüyor musun, sen aygır gibi oldun. Dadı hem dövüyor hem ağzından tükürükler saçarak ağlıyor, içini döküyordu. Aynı adamın düllerisiniz, bu ne adaletsizlik Allah'ım. O ara Melahat dadısının gözlerine ovuşturmasını fırsat bilerek elinden kurtuldu. Oda kapısını açtı, kendisini dışarı attı. Yüreği hafiflemiş, kaçıp kurtulmanın sevincine kapılmıştı. Merdivenlere yaklaştığı sırada ensesinde bir tokat hissetti. Basamaklardan uçarken gördükleri en son anımsadıklarıydı. Kendine geldiğinde yatağında yatıyordu. Çevresinde babası, annesi, anneannesi, dedesi, teyzesi, dayısı, amcaları, halası, onların çocukları meraklı gözlerle küçük kızı inceliyorlardı. Melahat bacağındaki ağırlığı çoktan hissetmişti ama korkuyla dadısına bakınıyordu. Onu göremedi, içi rahatladı. Yatağın yanına gelen kuzenleriyle konuşmaya başladığında acısını biraz unutmuştu. Ara sıra kapıya göz atıyordu. Büyükler kazanın oluş biçimini tartışmaya başlamışlardı ki dadı kapıda göründü. Henüz birkaç soruya yanıt vermiş olan Melahat, onu görünce başını yatağın içine doğru çekti, gizlendi. Dadı yatağın başucuna geldi ve küçük kızın alnını okşadı. Daha sonra Melahat'e baka baka olayı öykülerken, dinleyenleri onu merdivenlerin altında bulduğunda ne çok üzüldüğünü vurguluyordu. Melahat bütün kışı yatakta geçirdikten sonra yaza doğru ayağa kalktı. Yürümeye başladığı ilk gün ağlamamaya çalıştı. Kendini tuttu. Tek bacağı kontrolünün dışındaydı. Onu ancak sürüyebiliyordu. Olaydan hemen sonraki yıllarda Melahat dadısını ne zaman görse bacağında bir kasılma olduğunu sanırdı. İnsan içine çıkmak istemez, geceleri yatakta saatlerce ağlardı. Daha sonraları kendisine sakat veya topal denmesine aldırmaz oldu. Cansız bacağı hem onun bedeninin hem de yaşamının bir parçasıydı. Ama ne var ki insan belleğinden izleri silmek kolay değildi. Babası öldüğünde Melahat'in ilk işi bütün ısrarlara karşın yıllarca süt ne demek zorunda kaldığı dadısını ve çocuğunu evden atmak oldu. Melahat Hanım'la dost, yılbaşı gecesi baş başa televizyon seyrettiler. Sarmaş dolaş yatıp uyudular. Epey sonraydı, Melahat Hanım'ın kedisi balkon camlarını tırmalamaya başlamıştı. Hayvan arka ayaklarının üzerinde yükseliyor, beklentiyle cama abanıyordu. Önlenemez bir duygunun esaretiyle cama dayadığı ön ayakları cızırdayarak aşağı kayıyordu. Düş kırıklığı içinde kendini yenmeye çalışarak sepetine dönüyordu. Arada bir dışarıdan gelen seslere kulak veriyor, hemcinslerini ayırt edebiliyordu. Her defasında daha fazla hırçınlaşıyor ama çaresiz sakinleşmek zorunda kalıyordu. Yaşlı kadın kedisinin derdini çok iyi anlıyordu. Yıllar önce Melahat de genç kızlığa adımını attıktan sonra pencere önlerinde bir hayli acı çekmişti. Yan evdeki esmer zabit Cavit'le bakışmalar buluşmalara dönüşmüş, bir süre sonra dut ağaçları altındaki sohbetler yetmez olmuştu. Cavit'le Beyoğlu'ndaki sözleşmeler günler ilerledikçe sıklaşmış, Melahat evi oyalayamaz duruma gelmişti. Sonunda neler olmuş, neler bitmişti, Melahat ömrü boyunca öğrenemedi. Tek gerçek vardı, her yerde Melahat'in zabiti olarak anılan bir kişi kıtasına dönmüş, bir daha hiç gelmemişti. Bir aralar bu işi babasının yaptırdığı Melahat'in kulağına çalındı ama bu konuyu hiçbir zaman duymak istemedi. Anmadı da. Bazı gerçeklerin öğrenilmemesinde yarar vardı. Melahat dayanmış, duygularını nasırlaştırmıştı. Dost da bu işi becerebilirdi. Dostun uysallaştığı günler geldi. Her şey yoluna girmişti. Bir gece Melahat Hanım yatarken dostun ortalıkta görünmediğini fark etti. Evin her köşesini aradı, bulamadı. Sokağa çıkıp yan apartmanların bodrumlarına bakındı, yoktu. O gece gözüne uyku girmemişti Melahat Hanım'ın. Ertesi sabah uyanır uyanmaz sepetine bakmak istedi, boştu. Öğleye doğru penceresinden evinin önüne kurulan pazar tezgahlarına bakıyordu. İçi sıkkındı. Birden çöp kutusunun yanında yatan kediye gözü ilişti. Sağ yanına yıkılmış, ayakları yürür durumda kas katı kesilmişti. Gözleri camlaşmış, ifadesi yok olmuştu. Her zaman parlayan tüyleri yer yer ayrılmış, uçlarına pislik topakları bulaşmıştı. Melahat Hanım avuçlarını cama dayadı. Yüzünü cama bastırıyordu. Burnu ezilmiş, gözleri biçimini kaybetmiş, ağzı çarpılmıştı. Bütün gün gelip geçenler pencerede kalıbı çıkmış duran bu kadına bakıp yollarına devam ettiler.
Ayşe Didem Uslu'nun Melahat Hanım ve Kedisi öyküsünü Figen Evren seslendirdi.